Bölüm 2. Yolculuk. Sırrı keşfetmek. Tanrı nasıl biridir?
Yolculuk, Tanrı'nın kitabının başladığı yerde, tüm zamanların en büyük duyurusuyla başlar. Başlangıçta Tanrı, yeri ve göğü yarattı. Yaratılış 1:1. Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamak için hiçbir girişimde bulunulmaz. Tanrı'nın var olduğu meydanda olan aşikar bir gerçektir. Eğer ıssız bir kumsal boyunca yürürken kumun üzerinde bir çift taze ayak izine rastlarsanız, içgüdüsel olarak yalnız olmadığınız sonucuna varırsınız. Gördüğünüz bu bir çift ayak izi kendilerini yaratmadılar. Bu ayak izlerini rüzgarın ve suyun oluşturmadığını bilirsiniz. Biri bu ayak izlerinin oluşmasına neden olmuştur. Böyle olduğunu bilirsiniz. Ancak pek çok kişi ayak izlerinin meydana geldiği kuma ve bu ayak izlerine neden olan insanın varlığına birinin neden olduğunu bilmediklerini ileri sürerler. Yaratığı bir yaratıcı olmadan açıklama girişimi konusunda insan birçok ayrıntılı kuram oluşturmuştur. Kimileri milyarlarca yıl gerilere uzanan bir nedenler dizisi hayal ederler. Ama bir kez başlangıç olarak adlandırdıkları noktaya ulaştıklarında orijinal konuya yanıt verme noktasına yaklaşmış olmazlar. Yaratığa neden olan nedir? Kutsal yazılar şöyle der: Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa gözlerinin önündedir. Tanrı hepsini gözlerinin önüne sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrılığı, dünya yaratılalı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. Bu nedenle özürleri yoktur. Romalılar 1:18-20. Mantık basittir. Tasarı bir tasarımcıyı gerekli kılar. Aynı şey nasıl ayak izleri, arabalar ve bilgisayarlar gibi insanlar tarafından oluşturulan şeyler için geçerliyse, aynı şekilde ayaklar, hücreler ve takım yıldızlar gibi mekanizmalar için de geçerlidir. İster çıplak gözle ya da ister bir mikroskop ya da teleskop ile gözlemlensin, evrenin istenilen hale konulamaz karmaşıklığı ve anlaşılması güç düzeni bir yaratıcıyı ve bir sağlayıcıyı gerekli kılar. Bir ayak izi nasıl o ayak izini meydana getiren birini gerektiriyorsa, bir evren de aynı şekilde bir evreni yaratanı gerektirir. Gökler, Tanrı'nın görkemini açıklamakta. Gök kubbe, ellerinin eserini duyurmakta. Mezmur 19:1. Peki, o zaman bu evreni yaratan kimdir? Onun nasıl biri olduğunu nereden bilebiliriz? Bilebiliriz çünkü o, kendisini bildirmiştir.
Sonsuz.
Daha önce elektronik posta gönderen birinin şu alaylı sorusunu okuduk. Tanrı'yı kim yarattı? Ben unutmuşum. Yanıt verelim. Hiç kimse. Tanrı sonsuzdur. Başlangıçta Tanrı bize yaratıcımızın hiç kimseye ve hiçbir şeye benzemediğini öğretir. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. Mezmur 90:2. Geçmiş, şimdi ve gelecek Tanrı'nın önünde bir hiç gibidir. Her şeye gücü yeten Rab Tanrı, var olmuş, var olan ve gelecek olan. Vahiy 4:8. O sonsuzdur, zamanla sınırlı değildir ve ona akıl ermez. Yaratılmış olan bir varlığın Tanrı ile ilgili her şeyi bilmesi imkansızdır ve asla bilmeyecektir. O yüce ve görkemli olan ve sonsuzlukta yaşayandır. Yeşaya 57:15. Tanrı asla değişmez. Ama sen hep aynısın. Yılların tükenmeyecek. Mezmur 102:27.
Daha büyük.
Tanrı hayal edebileceğimiz her şeyden daha büyüktür. Varlığı aşikar olduğu için sonsuz olan, varoluşunu kanıtlamak amacıyla nasıl hiçbir girişimde bulunmazsa, aynı şekilde varoluşunu açıklamak amacıyla de hiçbir girişimde bulunmaz. Çünkü bizim sınırlı zihinlerimiz zaman, yer ve maddenin dışında var olanı kavrama konusunda yetersizdirler. Küçük bir çocukken gökyüzüne baktığımı ve yeterince yükseğe ve uzağa yolculuk edebildiğim takdirde sonunda bir tavana ya da evrenin sonuna geleceğimi düşündüğümü hatırlıyorum. Bu düşüncelerimdeki hata, hayal ettiğim tavanın karşı tarafında sonsuz uzayın bulunduğunu dikkate almayışımdan kaynaklanıyordu. Bazı şeyler yalnızca yaratıcının açıkladığına inanarak anlaşılabilir. Tanrı'nın tutarlı ve kanıtlanmış sözüne iman etmek, bilgelik ve bilginin en üst düzeyine ulaştıran anahtardır. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Çünkü Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Evrenin Tanrı'nın buyruğu ile yaratıldığını, böylece görülenlerin görülmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. İbraniler 11:6-3. Modern bilim görülenlerin görülmeyenlerden oluştuğunu onaylar. Fizikçiler bize maddenin görülmeyen atomlardan oluştuğunu, atomların elektronlardan meydana geldiklerini, bu elektronların protonlardan ve nötronlardan oluşan bir çekirdeğin çevresinde hızla döndüklerini, bu proton ve nötronların maddenin esası olduğu varsayılan ve kısmen elektrik yüklü olan 3 çeşit zerrecikten herhangi birinden meydana geldiğini söylerler. Bu 3 çeşit zerrecikten biri nasıl meydana gelmektedir? İnsanlık çok şey keşfetmiştir ama yine de çok az şey biliriz. Bilge olan insanlar, insan zihninin sınırlarını fark ederler. Bilimin hiçbir zaman kanıtlayabileceği ya da kanıtlayamayacağı, evrenin Tanrı'nın buyruğu ile yaratıldığıdır. Bu gerçeği yalnızca Tanrı tarafından bize verilen 6. duyu olan iman sayesinde bilebiliriz. Yaşamın en önemli konularını ve sorularını iman aracılığıyla anlıyoruz. Böyle olmasının nedeni aşikardır. Tanrı, insandan daha büyüktür. Eyüp 33:12. Bakalım bu yüce olan kendisi hakkında başka neler açıkladı?
Sınırsız.
O her şeye gücü yetendir. Ey egemen Rab, büyük gücünle, kudretinle yeri göğü yarattın. Yapamayacağın hiçbir şey yok. Yeremya 32:17. Yaratıcı, yarattıklarından üstündür. O, bizim düşünebileceğimiz her şeyin üstünde ve ötesindedir. O, her şeyi bilendir. Oturup kalkışımı bilirsin, niyetimi uzaktan anlarsın. Mezmur 139:2. Yaratıcı her şeyi bilir, geçmişi, bugünü ve geleceği. Onun bilgeliği zaman ilerledikçe artmaz. Onun anlayışı sınırsızdır. Mezmur 147:5. Onun varlığı her yerde mevcuttur. Nereye gidebilirim senin ruhundan, nereye kaçabilirim huzurundan? Mezmur 139:7. Sınırsız olan, sizinle beraber olduğu aynı anda benimle beraber de olabilir. Cennette meleklerle konuştuğu anda, yeryüzündeki insanlarla da konuşabilir. O sınırsızdır.
Ruh.
Bu sınırsız olan hakkında önemli olan bir başka bilgiyi aktaralım. Tanrı, ruhtur. Yuhanna 4:24. Tanrı, her yerde her zaman var olan, görünmeyen, sınırsız ve kişisel ruhtur. Bedene ihtiyaç duymamasına rağmen, kendisini istediği şekilde göstermek için yeterli ve özgürdür. Kutsal yazılar, Tanrı'nın erkeklere ve kadınlara gözle görülebilir şekillerde göründüğü çeşitli zamanları yazar. Birinin bir arkadaşı ile yüz yüze konuştuğu gibi. Mısır'dan çıkış 33:11. En üstün ruh olan Tanrı, yarattığı ruhsal varlıkların yaratıldıkları amaca uygun olarak kendisini tanımalarını, ona güvenmelerini ve tapınmalarını ister. Baba kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Yuhanna 4:23-24.
Ruhlar Babası.
Tanrı'nın ünvanlarından biri Ruhlar Babasıdır. İbraniler 12:9. Tanrı yeryüzünü yaratmadan önce kendi göksel evinde onunla birlikte yaşamaları için melekler olarak adlandırılan sayısız milyonlarca güçlü, harikulade ruhsal varlıklar yarattı. Melek, haberci ya da hizmetkar anlamına gelir. Sonsuzluğu paylaşabileceği sevecen bir tebaanın yaşadığı bir krallığa sahip olmayı amaçlayan Tanrı, bu ruhları kendisini tanımaları, ona tapınmaları, itaat ve hizmet etmeleri ve sonsuza kadar ondan keyif almaları için yarattı. Tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Vahiy 5:11. Yeniden üretmek için tasarlanmadıklarından, Tanrı başlangıçta istediği sayıda melek yarattı. yaratıcıları ile belirli ölçüde bir benzerliği paylaşmalarına rağmen bu melekler hiçbir şekilde Tanrı ile eşit değillerdi. Tanrı onlara çok yüksek bir zeka düzeyi verdi ve onlara aynı zamanda duygular, bir irade ve kendisiyle bir iletişim kapasitesi sağladı. Melekler de aynı yaratıcıları gibi görünür olmalarını gerektiren bir görev için gönderilmedikleri sürece insanlar tarafından görülemezler. Tanrı, yaratılmış ruhsal varlıkların bulunduğu krallığında yaratılmamış, sınırsız, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen sınırsız ruhtur.
Her şeyden üstün.
Ruh bir, Rab bir, her şeyden üstün, herkesin Tanrısı ve Babası birdir. Efesler 4:4-6. Her şeyden üstün olan, zaman ve yerle sınırlı olmamasına rağmen, evrende konut kurduğu ve yönettiği belirli bir yer mevcuttur. Rab tahtını göklere kurmuştur. Onun egemenliği her yeri kapsar. Mezmur 103:19. Kral Süleyman, Tanrı'nın büyüklüğü ve yakınlığı hakkında düşünürken, yaratıcısına şu sözlerle dua etti. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. 1. Krallar 8:27. Kutsal kitap 3 farklı gökyüzünden söz eder. Bunlardan 2 tanesi insan tarafından görülebilir, bir tanesi görülemez. Atmosferik gökyüzü başlarımızın üzerinde mavi gökyüzüydü. Yıldızlar arasındaki mesafelere ait gökyüzü, Tanrı'nın gezegenleri ve yıldızları yerleştirmiş olduğu karanlık uzay ve göklerin gökleri, Tanrı'nın konut kurmuş olduğu çok parlak alan. Yaratıcımızın bu göksel evi ve meleklerin bulunduğu bu alan, aynı zamanda en yüksek gökler, üçüncü gök, babanın evi, onun konutu, cennet ve sadece basit olarak gök olarak da adlandırılır. Rab göklerden bakar, bütün insanları görür. Oturduğu yerden, yeryüzünde yaşayan herkesi gözler. Herkesin yüreğini yaratan, yaptıkları her şeyi tartan O'dur. Mezmur 33:13-15.
Tanrı tektir.
Kutsal kitabın ilk ayeti, yalnızca bir Tanrı'nın var olduğunu onaylar. Başlangıçta Tanrı. Hem eski hem de yeni antlaşma yazıları şunu beyan ederler. Tanrımız Rab, tek Rab'tir. Yasanın tekrarı 6:4. Tanrı tektir. Romalılar 3:30. Tanrı tektir. Tanrı'nın rakibi yoktur. Tanrı'nın eşi yoktur. Bu konu teolojik terimlerle monoteizm olarak adlandırılır. Yalnızca tek bir Tanrı'ya inanmak. Monoteizm, politeizm, çok sayıda Tanrı ve Tanrıçalara inanmak ve panteizm, Tanrı'nın her şey ve her şeyin Tanrı olduğu inancı ile tam bir karşıtlık içindedir. Politeist ve panteistler, yaratıcı ve onun yarattığı arasındaki farklılığı bulanıklaştırırlar ve bunun bir sonucu olarak Tanrı'nın karakter özelliklerine sahip bir kişilik olduğunu inkar ederler.
Bileşik.
Başlangıçta Tanrı ifadesi bir ilk gerçektir ama öz bir gerçek değildir. Sınırsız olan basit değildir. Tanrı bileşiktir. Tanrı'nın tekliği çok boyutlu bir tekliktir. Grameri tekil 1, çift yalnızca 2 ve çoğul 3 ya da daha fazla isim şekillerine sahiptir. Elohim gramer açısından çoğuldur ama tek bir anlama sahiptir. Tek gerçek Tanrı kapasiteleri yönünden bileşik ve sınırsızdır. Kutsal yazıların ilk 3 ayeti şunu beyan ederler. Başlangıçta Tanrı, çoğul isim, göğü ve yeri yarattı. Tekil fiil çekimi. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu. Sonra Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Yaratılış 1:1-3. Böylece Tanrı kitabının açılış ifadesi bize onun yaratma işini nasıl yaptığını açıklar. Tanrı yaratma eylemini ruhu ve sözü aracılığıyla tamamladı. Önce Tanrı'nın kendi ruhu, onun buyruklarını yerine getirmek için gökten aşağı gönderildi. Bir güvercinin yuvasının üzerinde süzülmesi gibi, Tanrı'nın ruhu yeni doğan dünya üzerinde dalgalanıyordu. İbranice'de ruh için kullanılan sözcük ruah'tır. Ruh, soluk ya da enerji anlamına gelir. Bu, Tanrı'nın ruhu, Tanrı'nın kendisinin enerji veren varlığıdır. Ruhunu ruah gönderince var olurlar. Mezmur 104:30. Sonra Tanrı konuştu. Yaratılış kitabının ilk bölümü 10 kez aynı ifadeye yer verir. Tanrı buyurdu. Tanrı konuştuğu zaman buyurduğu şey yerine geldi. Gökler Rabbin sözüyle ve gök cisimleri ağzından çıkan soluk, ruah ile yaratıldı. Mezmur 33:6. Tanrı dünyayı sözü ve ruhu aracılığıyla yarattı.
İletişim kuran.
Tanrı'nın her şeyi konuşarak yarattığı gerçeği bize Tanrı hakkında başka bir şey daha öğretir. Tanrı iletişim kurar. Yaratılış gerçekleşmeden önce iletişim vardı. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Yuhanna 1:1-2. Bu söz kelimesi Yunanca'daki logos kelimesinden gelir. Anlamı düşüncenin ifade edilmesidir. Kutsal yazılarda logos Tanrı'nın kişisel ünvanlarından biridir. Söz Tanrı ile birdir. Her şey söz aracılığıyla yaratıldı. Tanrı yalnızca düşünerek dünyayı var edebilirdi ve bir an içinde her şey yerine gelir ve işler durumda olurdu. Ama Tanrı böyle yapmadı. O düşüncelerini ifade etti. Tanrı konuştu. Söz konuşarak dünyayı 6 günlük bir düzen içinde var etti. Her şeye gücü yetenin görevi tamamlamak için 6 güne ihtiyacı var mıydı? Hayır, zaman ile sınırlı olmayan herhangi bir zaman miktarına ihtiyaç duymaz. Ama yine de Tanrı dünyamızı bu şekilde yaratarak yalnızca 7 günlük bir hafta oluşturmadı. Aynı zamanda bize onun kişilik ve karakterini tanımamız için anlayış da sağladı. Bu sağlayış önemlidir çünkü tanınmayan bir Tanrı'ya güvenilemez, itaat edilemez ve tapınılamaz. Şimdi yaratıcının kendisi tarafından anlatılan yaratılış öyküsüne bakalım. Bu öyküye kulak verelim ve ondan öğrenelim.
Birinci gün, ışık ve zaman. Tanrı kutsaldır.
Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Yaratılış 1:3-5. Birinci günde Tanrı, yaratılış sahnesine ışığı getirdi ve böylece zamanı da oluşturdu. Yeryüzü 24 saatlik devrine başladı. Günü ve geceyi düzenleyen astronomik saat. Ama Tanrı, güneşi, ayı ve yıldızları 4. güne kadar yaratmadı. Bir zamanlar bilim adamları, güneş var olmadan ışığın var olmasının bilimsel açıdan imkansız olduğu konusunda tartışmışlardı. Ancak artık bu tartışma sona ermiş durumdadır. Bugün, yaratılış hakkındaki kayıtlara inanmayan bilim adamları bile ışığın, yeryüzünün güneşinden önce ve ondan bağımsız olarak var olduğunu öne sürerler. Yaratıcı, yeryüzünün ışık taşıyıcılarını 4. gün yaratmadan önce ışığı yaratarak 1. gün kendisinin ışığın fiziksel ve ruhsal yaratılmamış kaynağı olduğunu gösteriyordu. O olmadığı takdirde yalnızca karanlık mevcut olurdu. Kutsal yazılarda yolumuza devam ederken sürekli olarak ışığın kaynağı ile karşılaşacağız. Ve bu karşılaşma Tanrı halkının çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacağı, çünkü Rab Tanrı'nın onlara ışık vereceği, cennete bir göz attığımız zaman doruk noktasına ulaşacak. Vahiy 22:5. Işık en iyi düşünebilen zihinler için bile bir sır olarak kalır. Fizikçilerin ışığın ne yaptığı hakkında biraz bilgileri vardır. Ama ışığın ne olduğunu çok az anlarlar. Bilim alanında ışık mutlak ve sonsuzdur. Saniyede 300 bin kilometre, 186 bin mil hızla ilerler. Ünlü fizikçi Albert Einstein, E eşittir mc kare, enerji eşittir kütle çarpı ışık karesinin hızı keşfinde bulunduğu zaman müthiş ve dehşet verici atom nükleer çağı başladı. Işık, bulunduğu çevre tarafından etkilenmez. Kötü kokan bir çöp kutusunun üzerinde parlayabilir ama ışığın kendisi bulunduğu çevreye rağmen temiz kalır. Işık karanlıkla birlikte var olamaz, karanlığa üstün gelir. Işığın kaynağı olan Tanrı, nihai mutlak ve sonsuzdur. Onun huzurunda yaşayabilmek için donatılmamış olan bir varlık, onun görkemini müthiş ve korku verici bulur. Tanrı, saf ve kutsaldır. Kutsal sözcüğünün anlamı ayrılmış ya da başkadır. Tanrı başka olandır, onun gibisi yoktur. Onun cennetteki göz kamaştıran tahtını çevreleyen melekler sürekli şöyle bağırırlar. Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yeşaya 6:3. Kutsallık, Tanrı'nın yazılarda vurgulama amacıyla peş peşe 3 kez tekrarlanan tek özelliğidir. O kutsaldır. Yaklaşılması imkansız ışıkta oturur. 1. Timoteus 6:16. Tanrı kötü ile bir arada var olamaz. O ışığı karanlıktan ayırır. Yalnızca saf ve doğru varlıklar onunla birlikte oturabilirler. Tanrı ışıktır. Onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. 1. Yuhanna 1:5-6. Yaratılışın ilk günü, Tanrı'nın kutsal olduğunu beyan eder.
2. gün, hava ve su. Tanrı her şeye gücü yetendir.
Tanrı, suların ortasında bir kubbe olsun, suları birbirinden ayırsın diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı, gök kubbeyi yarattı. Akşam oldu, sabah oldu ve ikinci gün oluştu. Yaratılış 1:6-8. Yaratılışın ikinci günü, tüm canlı organizmaların bağımlı olduğu iki unsur üzerinde odaklanır. Hava ve su. İbranice'deki gök kubbe sözcüğü, içinde atmosfer ve bulutların yerleştirilmiş olduğu ve yıldızların görülebileceği başlarımızın üzerindeki büyük kemerli geniş alana işaret eder. Oksijen ve nitrojen, su buharı ve karbondioksit, ozon ve diğerleri gibi atmosferin mükemmel dengelenmiş gaz bileşimi üzerinde düşünün. Karışımı değiştirdiğiniz an ölürüz. Tanrı ne yaptığını biliyordu. Üzerimizdeki atmosferin içinde asılı duran trilyonlarca su buharının ağırlığını aklınıza getirin. Hangi bilgelik ve güç, hava ve suyun bu kusursuz bileşimini yalnızca konuşarak yaratabilir ve koruyabilirdi? O söyleyince her şey var oldu. O buyurunca her şey belirdi. Mezmur 33:9. Yaratılışın diğer her günü gibi, ikinci günü de bize yaratıcımızın gücünün her şeye yettiğini hatırlatır.
Üçüncü gün, toprak ve bitkiler. Tanrı iyidir.
Tanrı, göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Ve Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu. Ve Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Yaratılış 1:9-12. Tanrı üçüncü günde toprağı sulardan ayırdı ve tüm bitkilerin var olmalarını buyurdu. Ve Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. O gezegenimize tam yeterli olacak miktarda suyu yerleştirdi. O günden bu yana asla tekrar su eklemesi gerekmedi. Tanrı her bitkiyi ve ağacı tohum vermesi ve türüne göre sebze ya da meyve üretmesi için meydana getirdi. Tanrı tüm bu yiyecekleri neden yaptı? Bu yiyecekleri yaptı çünkü üzerinde yaşansın diye dünyayı biçimlendirdi. Yaşaya 45:18. Yeryüzü Güneş sistemimizin içinde eşsizdir. Yeryüzü, yaşamı desteklemek ve zenginleştirmek için tasarlanmış olan tek gezegendir. Örneğin, bitkilerden elde ettiğimiz bazı yararlı ürünleri düşünün. Yaşam için gerekli olan oksijen, besleyici sebzeler, lezzetli meyveler, sıcaklarda bizi tazeleyen ağaç gölgeleri, yararlı ormanlar, gerekli ilaçlar, renkli ve kokulu çiçekler, güzel manzaralar ve daha pek çok şey. Yiyecek konusuna gelince, Tanrı yememiz için yalnızca birkaç şey yaratmış olabilirdi. Muz, fasulye ve pirinç gibi. Bu yiyeceklerle yaşayabilirdik. Ama Tanrı böyle yapmadı. Bilim adamları, yeryüzünde yiyecek ve hayvan yemi olarak kullanılan 2 milyon çeşit bitki bulunduğunu söylüyorlar. Yaratılış kitabının 1. bölümünde Tanrı 7 kez yarattıklarının iyi olduğunu söyler. Kutsal yazılarda 7 rakamı mükemmelliği sembolize eder. Tanrı'nın yaptığı her şey mükemmellik derecesinde iyiydi. Çünkü Tanrı mükemmel derecede iyidir. Tanrı, zevk almamız için bize her şeyi bol bol verir. 1. Timoteus 6:17. üçüncü gün bize Tanrı'nın iyi olduğunu öğretir.
Dördüncü gün, göğe ait ışıklar, Tanrı sadıktır.
Tanrı şöyle buyurdu, gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin. Ve öyle oldu. Tanrı, büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Yaratılış 1, 14-16. Dördüncü gün bir düzen tanrısını açıklar. O, gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan, gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan, Yeremya 31-35, Tanrı'dır. Geceleri yıldızların düzeni, karada ve denizde yolculuk edenlere güvenilir bir harita sağlar. Gündüzleri ise güneş, günlere ve yıllara güvenebilecekleri ışığı verir. Güneş ve yıldızlar gibi, yeryüzünün ayı da kendisini yaratana güvenilebileceğine sürekli tanıklık eder. Tanrı, ayı, göklerde güvenilir bir tanık, Mezmur 89-37 olarak adlandırır. Gezegen ay, yeryüzünün her konumundan sürekli yeryüzüne bakar. Asla sırtını çevirmez. Bir saat dakikliğiyle büyür ve küçülür. Ay sadıktır, çünkü onu yaratan sadıktır. Tanrı sadık olduğu için, yapamayacağı bir şey vardır. Kendi doğasına aykırı davranamaz ve kendi yasalarını önemsememesi mümkün değildir. Biz sadık kalmasak da, o sadık kalacak. Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz. Tanrı'nın yalan söylemesi imkansızdır. 2 Timoteus 2.13, İbraniler 6.18. Pek çok kişi Tanrı'nın çok büyük olduğu için kendi karakterine aykırı olanı yapabileceğini ya da sözünden dönebileceğini düşünür. Ama Tanrı büyüklüğü böyle tanımlamaz. Tanrı'nın karakterinde döneklik yoktur. Sadakat vardır. Gezegenlerin ve takım yıldızların sabit düzeni gibi, yaratıcımız ve tedarik edenimiz kendisine güvenilendir. Ona güvenebilirsiniz. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Yakup 1:17. Yaratılışın dördüncü günü, Tanrı'nın sadık olduğuna tanıklık eder.
Beşinci gün, balıklar ve kuşlar.
Tanrı beşinci günde sınırsız bilgeliği ve gücüyle denizde ve gökte yaşamaları için her türlü canlı varlığı yarattı ve onlara kendilerine özgü çevrelerde yeterli olacakları biçimde donanım sağladı. Suyun içindeki balıklara solungaçlar ve yüzgeçler ve havadaki kuşlara hafif kemikler ve tüyler verdi. Tanrı, sular canlı yaratıklarıyla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçuşsun diye buyurdu. Tanrı, büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli türüne göre varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Yaratılış 1:20-21. Sular canlı yaratıklar ile kaynaşsın ifadesindeki yazılış tarzına dikkat edin. Kaynaşmak çok dolu, sıkı sıkıya dolu anlamına gelir. Mikrobiyolojistler bize havuz suyunun tek bir damlasında milyonlarca canlı mikroorganizmaların bulunabileceğini ve bunların çoğunun daha büyük hayvanlar kadar karmaşık olabileceklerini bildirirler. Okyanusun inanılmaz bir düzene sahip yaratıklarından en büyüğü olan mavi balinanın tek besini planktonlardır. Denizde yüzen ufak bitkiler ve hayvancıklar. Okyanus, Tanrı'nın yaşayan mucizelerinin çok büyük bir koleksiyonudur. Aynı şey, gökte uçan, İnsanı şaşırtacak kadar çok çeşitli türdeki kuşlar için de söylenebilir. Aynı zamanda türüne göre ifadesine de dikkat edin. Bu sözcükler yaratılış kitabının birinci bölümünde her tür canlı organizmanın dengesini beyan ederek tam 10 kez tekrar edilirler. Yaşam yazarı her bitkinin ve yaratığın kendi türüne göre üremesi gerektiğini buyurdu. İnsanın evrim kuramı bu değişmeyen doğal yasaya karşıdır. Her tür yaşayan canlının içinde dönüşmeler, değişmeler ve uyarlamalar meydana gelse de hiçbiri yaratıcı tarafından konulmuş olan farklı sınırların ötesinde evrim geçiremezler. Fosiller hakkındaki kayıt buna tanıklık eder. Yaşam olarak adlandırılan bu eşsiz enerjinin tek kaynağı ve sağlayıcısı yalnızca Tanrı'dır. Onun olmadığı takdirde Var olan tek şey ölümdür. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Yuhanna 1:3-4. Beşinci günde yaratılan bol sayıdaki canlı yaratıklar bize Tanrı'nın yaşam olduğunu öğretirler.
Altıncı gün. Hayvanlar ve insan. Tanrı sevgidir.
Altıncı günün başlangıcında yaratıcı, on binlerce hayranlık verici memelileri, sürüngenleri ve böcekleri yarattı. Tanrı, çeşit çeşit türüne göre yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Yaratılış 1:25. Tanrı, bazılarını küçük, bazılarını büyük olarak hepsini, her birine yaşamak ve doğal dünyaya katkıda bulunmak için gerekli olan sezgisel bilgiyi vererek yarattı. Her biri kendi benzerliğindeki soyunu üretecek ve yavrusu ile ilgilenecekti. Tanrı, hayvanlar krallığını yarattığı zaman her şey iyiydi. Ortada hiçbir kötülük yoktu ya da henüz hiç kan dökülmemişti. Hayvanların yalnızca sebze ve meyve yiyerek yaşamaları tasarlanmıştı. Tanrı, yabanıl hayvanlara, gökteki kuşlara, sürüngenlere, soluk alıp veren bütün hayvanlara yiyecek olarak yeşil otları veriyorum. Yaratılış 1:30. Yaratığın yaratığı yediği yiyecek zinciri oluşmamıştı. Düşmanlık ve korku bilinmiyordu. Yaratılan her şeyden Tanrı'nın iyiliği yansıyordu. Bir aslan bir kuzuya sürtünerek geçiyor ve bir kedi ile kuş bir arada olmaktan zevk alıyorlardı. Dünyada kusursuz bir esenlik hüküm sürmekteydi. Tanrı'nın hayvanları yaratması sona erdiğinde sıra onun baş yapıtını yaratmaya geldi. Erkek ve kadın. Tanrı'nın planı insanların sevginin görkemli, sevinçli ve sonsuz krallığında kendisine adanmış bir tebaa olarak yaşamalarıydı. Sevgi, yaratıcımız için bir eylemden çok daha fazlasıdır. Sevgi, onun özüdür. Tanrı, sevgidir. 1. Yuhanna 4:8. Tanrı'nın 6. gündeki yaratma eylemleri, onun sevgi olduğunu beyan ederler.
Yaratalım.
Tanrı sevgi olduğu için, sevgisinin hedefi ve alıcıları olacak olan insanlar için güzel bir dünya yarattı. Ve böylece 6. günde Tanrı, insanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dedi. Yaratılış 1:26. Durun bir dakika, bekleyin, bu da ne? Tanrı gerçekten insanı kendi benzeyişimizde yaratalım dedi mi? Tanrı tek olduğuna göre o zaman biz ve bizim sözcükleri kimi belirtmektedirler? Tanrı kiminle konuşuyordu?